Değerli dinleyiciler, stüdyomuza Türkiye Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesinden Profesör Doktor Nezih Orhonlu ve 3 genci konuk ediyoruz bugün. Hoş geldiniz. Sizi tanıyalım. Nereden geliyorsunuz efendim?
Gençlerle başlayalım.
Tamam. Ben Berk Bayter. Sinema Televizyon bölümünde okuyorum. Anadolu Üniversitesi'nde İletişim Bilimleri Fakültesi'nde. Ankara doğumluyum ama Eskişehir'de okuyorum. Bu okulu kazanmak için çok uğraştığımı da söyleyebilirim. Bana kalırsa sinema televizyon alanında en iyi okul diyebilirim yani.
Ya merhaba, ben Sercan Aktar. Bursa'da doğdum. Üniversiteyi Eskişehir'de kazandım. Mühendisim aslen. Malzeme bilimi ve mühendisliği okuyorum. Radyo ikinci işim gibi. Kendi mesleğimden daha çok sevdiğimi söyleyebilirim açıkçası. Hem radyonun bir parçası olmak hem de Bulgaristan'da burada sizlerle beraber olmak gerçekten çok güzel.
Evet, ben de Nezih Orhon. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. Sinema Televizyon bölümünde. Bir yandan da fakültenin eski dekanıyım. 2011-2014 yılları arasında dekanlık yaptım. 2009-2011'de de dekan yardımcısıydım. Ben de arkadaşlarımın söylediği şeyi tekrar edeyim. Ben de Ankara doğumluyum. Ankara'da doğdum, büyüdüm. Fakat ben de okulu okumaya gerçekten ülkenin güzide fakültelerinden biri olan ve bölümlerinden biri olan yere ben de çok istekle geldim ve çok mutlu bir şekilde okudum ve çok mutlu şekilde çalışıyorum.
Aslında sizinle, gençlerle özellikle de radyomuzda tesadüfen karşılaştık, tanıştık. Gençlerden oluşan büyükçe bir grubun içinde Türkçe konuşanların da olduğu dikkatimizi çekince tanışma imkanını bulduk değerli dinleyiciler. Ve sizin de radyocu olduğunuzu öğrenince özellikle çok memnuniyet duyduk, büyük memnuniyet duyduk. Fırsat bu, fırsat dedik ve apar topar sizi stüdyoya getirdik. Çünkü eminim çok ilginç şeyler anlatabilirsiniz. Proje ile ilgili, sizi Sofya'ya getiren proje ile ilgili çok ilginç, önemli şeyler anlatabilirsiniz bize. İşimizde çok önemli olan bazı konuları da tartışabiliriz. Öncelikle sizi Bulgaristan'ın başkentine getiren, radyomuzun binasına getiren nedir onu soralım.
Öncelikle buradan Nezih hocamıza teşekkür ederiz. Bu işlerle çünkü en çok uğraşan hocamız kendisiydi. Dediğim gibi radyoda olmak çok güzel. Radyonun bize en büyük getirilerinden biri de bu tarz gezilere katılmak oldu. Bu gezinin bize en büyük getirilerinden biri bizler gibi radyocu arkadaşlarla, uluslararası arkadaşlarla tanışabilmek oldu. Güzel bir konumuz vardı. Ulaşım, yeşillik, Avrupa'da nasıl, ülkemizde nasıl, bunları tartışabileceğimiz bir ortam bulduk burada. Bu proje hepimiz açısından çok güzel oldu. Aynı zamanda Sofya gibi, Bulgaristan gibi güzel bir ülkeye gelmek işin ayrıca tuzu biberi oldu diyebiliriz.
Ben de projeyi anlatayım o zaman.
Tabii, buyurun. Tamam.
Güzel bir giriş oldu. Bence iltifat etmek insanların arasındaki bağ için çok önemli. Gerçekten öncelikle çok güzel bir ülkede, çok güzel bir şehirdeyiz. Herkes çok yardımcı oldu şu ana kadar. Ben gençlerden de onu duydum. Şimdi bizim projemizin adı Europe on Air, bir Avrupa Birliği projesi. Aslında normalde Avrupa Birliği projeleri temelde 3 yıl gibi bir süre sürüyor ama biz bütün bu partnerler çok başarıyla, keyifle bu yolculukta mutlu olduğumuzu hissettik ve biz buna devam edelim dedik. Europe on Air projesine. Europe on Air projesi nedir? Gençlerin yer aldığı üniversite radyolarının bir arada belli temalar ışığında, belli temaları merkeze alarak yaratıcı radyo üretim tekniklerini zorladıkları bir çalışma prensibine dayanıyor. Hangi ülkeler bunun parçası? Türkiye, ondan sonra Bulgaristan, İsveç, Belçika, İspanya ve Gürcistan'la beraber bu sene Avusturya'da katıldı. Geçen sene Almanya'da katıldı. Daha da büyüyor. Her sene yeni yeni bir iki ülke ilgileniyor. Hatta önümüzdeki günlerde yeni yeni ülkelerde olacak gibi ama resmileşmeden söylemeyeyim. Bu sene beşincisi ve bu sene Bulgaristan Sofya'da, Sofya Üniversitesi tarafından yapılıyor. Orada radyodan sorumlu Manuela Hoca sağ olsun çok en başından beri projenin çok sahipleniyordu. Bu sene sıra işte buraya geldi. Bu senenin teması da paylaşıldığı gibi İngilizcesi Green Cities ve buna ilişkin policy'ler. Yani yeşil şehirler, şehirlerin yeşil varlıklarını koruyarak bunlarla beraber yaşama ve aynı zamanda buna ilişkin politikaların üretilmesi. Doğa dostu da diyebiliriz buna yeşil derken. Bu sene temalar bunun üzerinde odaklanıyor. bu içeriği mümkün olan en yaratıcı programların içerisine bölümleri üretme, renklendirme, doku üretme, hissettirme anlamında da gençler karışık gruplar halinde bir arada bunları üretiyorlar.
Gençlere soralım, bu yıl ve önceki yıllarda bu proje kapsamında öğrendiğiniz en önemli şeyler ne?
Şöyle söyleyelim, daha önce bu tarz bir projeye arkadaşlarımız katılmıştı. Bu bizim ilk projemiz oluyor. Ama hani anlatılanları dinledikten sonra bu projeyi bizim için hani onların anlattıklarından daha güzel şeyler görebildiğimizi...
Yaşayarak öğrenmenin en güzeli olduğunu aslında evet. Anladık. Ve hani dediğimiz gibi farklı uluslardan insanları tanımak ayrı bir güzel oluyor. Yani çok fazla iletişimimiz olduğu için çok fazla şey öğrenebiliyoruz. Hem günlük hayatlarında hem orada yaşayışlarıyla ilgili fazlasıyla döküman sağlayabiliyoruz kendimize. Ve kendimizi de geliştiriyoruz o konuda. Hani hem eksik yönlerimizi hem fazla yönlerimizi de görebiliyoruz.
Ben de bir şey ekleyeyim. Yani her işi yaparken farklı ülkelerin o meseleye yaklaşırken bir kültürel mercekleri var. Bir cultural lens meselesi bu. Ve burada karışık ülkelerden takımlar halinde çalışıyorlar. Ve gerçekten dediklerine çok katılıyorum. Belki konuşma, mikrofon başında konuşmanın farklı farklı yaklaşım biçimlerini, stillerini birbirlerinden görüyorlar. Ha bunu ben sonra Türkiye'ye döndüğümde, ha ben bunu Bulgaristan'a döndüğümde ben de bunu uygulayayım diye.
Kesinlikle.
Aslında yaşarken, evet. Yaparken birbirlerinden etkileşim halindeyken öğreniyorlar.
Bu tür projeler kapsamında ve bu proje kapsamında yarının farklı ülkelerde yaşayacak, çalışacak olan yarının en ünlü, en profesyonel gazetecileri, en sevilen sesleri bir araya geliyor. Öyle özetleyebilir miyiz?
Umarız öyle olur.
Peki aslında siz üniversite öğrencisi olmakla birlikte radyocusunuz. Nasıl programlar yapıp sunuyorsunuz?
Ben Radyo A'da öteki sahne programcısıyım. Akustik cover ve canlı performans. Aslında sahne performanslarını radyoda değişik bilgiler halinde atıyorum. Bir konserden bahsediyorsam o grubun o yıl yaptığı şeylerden de bahsedip ve o grup o yıl neler başarmış onlardan da bahsedip dinleyicilere fazlasıyla bilgi vermeye çalışıyorum ve eğlendirmeye çalışıyorum. Genelde cuma akşamları ve cumartesi akşamları oluyor programım. O akşamlara da uygun ritimler çalmaya çalışıyorum. Onun dışında da günlük yayınlar yapıyoruz. Günlük yayınlarda da radyonun vizyonu içinde olan şarkılarla beraber kendi fikirlerimizi, belki o gün olan bir olaydan konuşabiliriz, belki de kafamızda olan bir olaydan konuşabiliriz. Kendi fikirlerimizi de dinleyicilere ulaştırıyoruz ve haberdar da ediyoruz farklı olaylardan ve durumlardan.
Bu arada Radyo A Üniversite Radyosu.
Evet, Üniversite Radyosu. Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi bünyesinde Radyo A Üniversite Radyosu olarak çalışıyor.
Hep bir adım önde değil mi?
Hep bir adım önde de sloganımız ve kentin en genç sesi.
Kentin en genç sesi. Günümüz dünyasında görsellik ön planda olunca radyonun pabucu dama atıldı diyenler var değil mi? Sizce radyonun yeri var mı? Radyonun farkı var mı?
Görsellik günümüzde bu kadar önemliyken bence radyonun da önemi bu kadar artıyor. Çünkü biz radyocular olarak da az insan olduğumuza inanıyorum artık günümüzde. İnsanlar çok fazla radyo dinlemiyorlar. Biz de bir uğraş içerisindeyiz bunu arttırmak için. O yüzden konuştuklarımız, anlattıklarımız insanların gözünde bir görüntü oluşturması lazım. Hani anlattıklarımızın çok önemli bir yere sahip olduğuna inanıyorum. Umarız beğeniyorlardır yani yaptığımız programları.
Evet, görsel medya önde ama işitsel medya da bence önde olmalı. Çünkü işitsel medyanın verdiği farklı unsurlar var. Mesela ben radyoyu sevmemdeki en büyük sebep büyük radyocu abilerimi dinlerken onlar hani konuştuğu zaman nasıl bir biçimi vardı? Yani nasıl bir insan ki bize bu fikirleri söyleyebiliyorlar ve genelde artık arabalarda dinleniyor radyo. Yani Türkiye için konuşuyorum. Evet. Arabalarda dinleniyor ve arabada giderken özellikle İstanbul için çok büyük bir trafik sorunu var. Bir eğlence unsuru olması lazım. Aslında işitsel medya oradaki açığı kapatıyor ve bence yine de dinlenirliği yüksek bir durumda radyo bana kalırsa.
Ben de hoca gibi konuşayım mı?
Tabii.
Şimdi Türkiye'de özellikle hani dış dünyada da benzer örnekleri var ama yoğunluk hep radyoyu müzik yayını olarak, ağırlıklı müzik yayını olarak anlamada ve kullanmakta. Bu belli oranda yeterince içeriye yatırım yapmamak, içeriği düşünmemek, içeriği zenginleştirmemekle ilgili, kolaya kaçmakla ilgili bir şey bu. Müziği ver izi. Radyoculuk bu değil. Ben iletişim kuramcısı Marshall McLuhan diye çok önemli birisi var. Sıcak ve soğuk aygıtlar diye kitle iletişim araçlarını ayırıyor. Radyo bence romanla beraber, edebi eserlerle beraber çok önemli bir fırsata sahip. Bence arkadaşlarım çok güzel söylediler. Radyoda size bir radyo dramasında birisi birilerini seslendirdiği zaman herkes kafasında ayrı bir karakteri canlandırabilir. Hayal kurabilir, hayal kurdurtturabilir.
Hayal gücüne meydan okuyor değil mi?
Diğer hislerinizi uyandırabilirsiniz, iyi çizerseniz. Koklattırabilir, hissettirebilir, düşündürebilir, dokundurabilir. His uyandırmakla ilgili bir araç. Ama bunu söyleyeyim, televizyona örnek verirsek, televizyon düşünmenize ve hayal kurmanıza izin veren bir araç değil. Ne düşünmenizi bekliyorsa gözünüzün önüne koyuyor.
Evet.
Ve düşünme ve hayal kurma orada bitiyor. Bence burada radyonun derinliğinden ve fırsatlarından yararlanabilmeyi hiç unutmamak gerekiyor.
Eski radyo tiyatrolarını anımsamak.
Bravo. Ben akşamları çocukluğumda 6.05'te akşamları radyo piyeslerini kaçırmamaya çalışırdım akşama doğru. Müthiş bir heyecandı. Eminim orada işte Hazine Adası'nı dinlerken insanlar o karakterler için herkes ayrı bir resmi canlandırıyordu. Güzellik de zenginlik de burada zaten.
Evet.
Yani insanların hayal gücüne sonsuz alanlar açıyor diyebiliriz radyo.
Evet.
Evet, radyonun geleceği var mı, yeri var mı, tekrar soralım hocamıza.
Vallahi süper geleceği var hem de. Neden derseniz, birincisi şöyle bir örnekten hareket edelim. Hem bazı fırsatları görmesi lazım, hem de dalıp gitmemesi lazım. Şimdi mesela burada Bulgaristan'da Bulgaristan Radyosu'nda konuşuyoruz. Evet. Bu radyonun bir kitlesel yayıncılık sorumluluğu var. İngilizce ne diyorlar buna? Broadcasting diyorlar değil mi? Evet. Kitlesel yayıncılık. Bu olmak zorunda, bu devam etmek zorunda. Ama bununla beraber şu örneği de düşünelim. Türkiye'den örnek vereyim. İstanbul'u bilenler bilir, daha zengin muhitlerinden Etiler'de. Ve bir de daha hani gelir grubu olarak daha düşük Van'ı düşünelim. Van ilini düşünelim. En doğuda, hatta onun daha da yoksul Yalımerez mahallesini düşünelim. Şimdi düşünün, siz kitlesel yayıncılık yapıyorsunuz ve gökyüzüne çocuk yayını yaparken sinyal atıyorsunuz. İstanbul'da Etiler'de PlayStation 4 oynayarak eğlenen bir çocukla Van'ın Yalımerez mahallesinde tencere kapağı çevirerek eğlenmeye çalışan bir çocuğun aynı içeriği tüketme ihtimali nedir?
Sıfır.
Sıfır, sıfır değil sıfır. Mi? Bravo. O zaman bunu görelim ama bu bir şeyden vazgeçmek olmasın. Yani kitlesel yayıncılık sorumluluğumuz var. Bu bize şunu gösteriyor. Demek ki bizim aynı az önce kitlesel yayıncılıkta broadcasting dediğimiz gibi narrow casting, yani daha dar, daha özel hedef kitleleri de göz önüne almamız gerektiğini de söylüyor. Yani Van'daki çocuğu da, Etiler'deki çocuğu da, Ankara'da engelli çocuğu da bu özel grupları düşünmemiz gerekiyor. Şimdi belki yani bunlardan hareket etmedi ama teknolojinin gelişmesi şuna büktü. Klasik gökyüzüne sinyal attığımız noktadan ne oldu dijitalleşmeyle beraber, sayısallaşmayla beraber? İnternet radyo çıktı. İnternet radyo bir süre gitti. Sonra ne oldu? İnsanlar etkileşimi ve katılımı örgütleyebildikleri blokların içerisinde blok radyo ürettiler. Sonra bir gün Amerika'da bunu da aştı insanlar. Blok radyonun ötesine bir gün bir Amerikalı üniversite öğrencisi tweetlerle yayınların linklerini atmaya başladı. Tweet radyo çıktı, Twitter radyo. Ama bugün bambaşka bir şey var. Artık hepimizin cep telefonlarında app'ler var, aplikasyonlar var. App radyo var. Yani siz diyelim ki flamenco seviyorsunuz. O application sayesinde dünyadaki bütün ortamlarda, sosyal mecralarda gezen flamenkoları topluyorsunuz ve kendi kanalınızdan yayınlıyorsunuz. Ve insanlar buna üye oluyorlar, sizi takip ediyorlar, yorum atıyorlar. Yani gelecek kitlesel yayıncılık devam ederken daha bireyselleşmiş, kendi beğenilerinizi üretip toplayıp yayabileceğiniz app radyoya doğru gidiyor.
Yani en önemli olan hedef kitlesi.
Hedef kitleler de biricikleşiyor, küçülüyor ama daha derinlik üretiyor o ilgi alanları için, temalar için.
Yine radyocular arasında çok tartışılan bir soru sorayım size. Radyoda söz mü müzik mi daha önemli?
Aslında hocamız birazcık açıkladı. Evet, söz mü müzik mi derken tabii ki söz ön planda geliyor. Hani müzik bence de bana kalırsa da hani ikinci planda olmalı. Evet, güzel müzik dinlemeliyiz ama biz orada sesimizle, fikirlerimizle varız. Hani dinleyicilere ulaşırken o fikirler önemli. oluyor. Yani bizi bir adım öne atacak şey de o fikirlerin o dinleyicilere gitmesi ve o dinleyicilerin kafasında oluşturduğu farklı fikirlerden yol çıkarak kendi hayatlarında bir şeyleri de düşünmeleri.
Kesinlikle. Müzik anlatımımıza bir mola olmalı bence yani radyoda. İkinci aşamamız. Müzik ilk planda anlatmak istediklerimizi doğru şekilde anlatabilmek en önemli nokta bence de radyoculukta.
Radyonun üç işlevi, yani her medyanın olduğu gibi üç işlevi var diyorlar değil mi? Bilgilendirmek,
eğlendirmek
ve eğitmek. Radyoculuğun şimdi farklı radyoculuk dalları var. Anlattık yani müzik programları var, işte haber programları var. Ama radyoculuğun olmazsa olmazı olan bir şey var mı?
Bence var.
Ne o?
Bence burada televizyonla radyonun birleştiği bir nokta var. O da şu. İnsanlar örnek vereyim haberleri takip etmek istiyor olabilirler. Gelişmeleri takip etmek istiyor olabilirler. Çok ciddi meselelerden haberdar olmak istiyor olabilirler ama kimse ne radyonun karşısında ne televizyonun karşısında şöyle oturmuyor. Ben şimdi bir oturayım da bu sorumluluğumu bir yerine getireyim. Artık şu önemli meselelerin bir farkına varayım. Böyle bir oturuş tarzı yok radyonun karşısına. Ne yapıyorlar? Ben eğlenirken bunların hepsi aslında temelde eğlencelik mecralar. Bunu kabul edelim. Ha bu ama sulandırmak demek değil. Ama eğlencelik mecraların içerisinde eğitilmek istiyorlar. Eğlencelik mecranın içerisinde meselelere yaklaşmak, dokunmak istiyorlar. Kimse kafasına vurularak bak şimdi hazır ol sana çok önemli meseleler anlatacağız. Evet ben de hazır oldayım dinliyorum. Böyle bir şey yok artık. Dünya bu noktadan çok uzaklaştı. Yani bir de kuşaklar da evrildi artık. Biraz temel görevi eğlendirirken eğitmek, eğlendirirken bilgilendirmek. Yani en ciddi haberi bile biz maalesef bu bir öz eleştiri olsun eğlenirken tüketmek istiyoruz.
Evet. Yani radyocu olarak bizim asıl işimizde doğru formatı bulmak.
Aynen. Belki
galiba.
Yeni formatlar geliştirmek.
Ve yeni formatlar
beklentilerin farkına varıp.
Umarım geliştirebiliriz. Umarım ilgi çekebiliriz. Umarım. Çok
arayışımız bu. Yolculuğumuz bu Europa Nehir'de. Gerçekten dediğiniz şey yani yeni formatlar, yeni yapış biçimleri, yeni mercekler üretmek, yani tek tip bir yapış biçiminin olmadığını birbirinden öğrenebileceklerini görmek bence dediğiniz şey aslında bizim projemizin aradığı yer.
Yani yapacak
çok şey var, bitmez. Bitti
diyorsunuz.
Dediğimiz anda biz bitmiş oluruz. Evet.
O yüzden işimiz o kadar heyecan verici, o kadar severek yapıyoruz. Çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz.
Biz teşekkür ederiz.